Pekala, o zaman 3000 ve 1000 yılları arası bronz çağı Yunan Helenik kültürün. Ondan sonra burada bu uygarlığa Minos, Minoan uygarlığı. Minos, ne diyoruz şeyde tarih? Minos uygarlığına, Minos uygarlığı diyoruz değil mi? Miken ve aynı.
Miken.
Evet, tabii 3000 ve 1000 yıllar arasında sürüyor. Bu şeyi önceliyor. Yunan ana karasındaki kültürü ya da uygarlığı önceliyor ve Knossos var orada. Knossos'un şeyi gelecek burada, slaytlarda var. Ondan sonra Miken uygarlığı Yunan ana karasında. Minos'un etkisinden dolayı Miken denmiş. Şeyde değil, Girit'te değil. Miken uygarlığı şeyde. 16. yüzyılda İsa'dan önce. Şimdi Girit ve şey arasında ilişki var. Tabii ki. Ondan sonra bu Giritlilerin ilişkileri Mısır'a kadar gidiyor. Mısır'da şey bulunmuş. Girit'ten gitme vazolar bulunmuş. Ne zaman? Sesostris 2 diyor. Yani 1897 ve 78 yıllar arasında. İsa'dan önce 19. yüzyılda Mısır'da Girit vazoları bulunuyor. Bugünden 4000 yıl önce Girit'te yapılan vazolar Mısır'a gidiyor. Ondan sonra Homeros şiirleri Yunan toplumunun 8. yüzyıldaki durumunu yansıtıyorlar. Homeros 8. yüzyıl, yani Truva 9. yüzyılda olduğuna göre, Homeros ondan sonra yazdığına göre, Homeros Truva'dan biraz daha ileri bir dönemi anlatıyor her şeye rağmen. Bu kimlerin keşfettiği falan bizi ilgilendirmiyor şu anda. Buraya gelenler, Girit'e gelenler Batı Anadolu'dan ya da belki de biraz daha uzak bir yerden gelmiş olabilirler diyor. Çok fazla tarihsel detaya girmeyelim. Şimdi burada bir Tera Adası'nda volkan patlıyor. O volkanla ilgili bir sürü mitoloji var. Oradaki Girit uygarlığının yok olmasının nedeni ona yükleniyor. İşte tsunamiler falan o adayı örttüler. Ya da küller adayı örttü ve adadaki bitkisel yaşamı, dolayısıyla insan yaşamını da öldürdü falan diyorlar. Onlar ama çok erken bir şey var. Atlantis bile buraya bağlı olabilir. Bir karanlık dönem geliyor. Alfabe bile unutuluyor. Yazı falan unutuluyor. Bunlar gerçekten bizi çok fazla ilgilendiren tarihsel şeyler değiller. Yunan uygarlığı. Geçen yılda bir noktayı tartışıyorduk tarihsellikle ilgili olarak. Ona bir bakalım. Neyi tartışıyorduk? Erteleyelim dedik. Tarih felsefesini. Tutamıyoruz değil mi?
Ortadan gidip gidelim mi? Gidip kalalım mı? Onu hep tartışıyoruz.
Onu tekrar yakalarsak tartışalım. Özel olarak.
Tarihsel olan ne olmayan?
Sayfa 169. Yunan dünyası. Yunanlar arasında kendimizi hemen evimizi duymuşlarız. Neden? Niye Çinliler arasında ve Hintler arasında yerimizde değiliz ama Yunanlar arasında niye yerimizdeyiz? Abartıyor mu Hegel? Şimdi törellikten söz ettik. Evet, törellik bağlamında. Törellik belirli kültürel yapı diyebileceğimiz bir şey. Kültür sadece törellikten oluşmuyor ama törelliğin kendisi de, törel biçimlerin kendisi de kültürün parçaları. Şöyle düşünebiliriz ve bu düşünce bizi işimizi önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Kültür göreli bir yapı ya da göreli yapılar kültür bir süreç her şeyden önce. Yani kültürel olarak var olan bir şey ortadan kalkmaya yazgılanmış demektir. Süreçte olmanın anlamı o. Değişmek. Değişmek demek başkalaşmak demek. Osmanlı İmparatorluğu başkalaştı ve o başkalaşım Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması anlamına geldi. Bu bir başkalaşım. Yani Cumhuriyet şeyden gelmedi. Temelsiz, nedensiz bir arke gibi ya da dolaysız bir şey gibi gelmedi. Dolaylıydı ve o kültürel sürecin bütünü böyle. Kültürde hiçbir şey kalıcı değil. Hiçbir şey saltık değil. Hiçbir şey o yüzden değer değil. Kültürel değer geçici değer demek. Yani insanlar tanrılarına değer veriyorlar, nesnelerine değer veriyorlar, bir takım ilkelere vesaire değer veriyorlar ve bunlar şey değil. Gerçek değer değil. Gerçek değerin kalıcı olması gerektiğini kabul edebiliyorsak işimiz kolaylaşacak. Bunları değerin saltık olması gerekir dersem doğru söylemiş olur muyum? Değer göreli olamaz. Değer göreli olursa ne olur? Kişilere göre değişir. Bana göre değer, ona göre. Bana göre değerli olanın değer olmadığını söyleyebilir miyiz? Benim için söyleyemeyiz. Yani ben bir şey tapıyorsam o benim için değerlidir. Ama başkaları onu saçma bulabilir. Fark etmez. Sen bir şey tapıyorsan o senin için. Bu yine bizi şeye götürüyor. Postmodernizme götürüyor. Kültürel çoğulculuğa götürüyor. Ya da Protagoras'ın sofizmine götürüyor. İnsan her şeyin ölçüsüdür. O insan tikel insandı. Değerin evrensel olması gerekir ya da saltık olması gerekir. Saltık ne demek? İlişkisiz demek. Yani saltığın pek çok anlamı olabilir semantik olarak ama mantığına, kavramına baktığımız zaman saltık bir şeye bağlı olmayan demek her şeyden önce değil mi? Absolut, mutlak demek. Herhangi bir şeyden etkilenmeyen demek. Mutlaka gelirim dediğin zaman ne olursa olsun, yer yarılsa gök yarılsa yine geleceğim anlamına gelir o. Mutlaka. Oradaki niyet önemli. Yani tabii ki gelmesini engelleyecek fiziksel koşullar var ve insan sözünü tutamayabilir ama mutlak sözcüğü koşulsuz olarak sözümü tutarım anlamına geliyor. Saltık, değerin saltık olması, değerin herhangi bir şeye bağlı olmaması demek. Yani değer ne olursa olsun sürecek, kalacak ve ben onu öyle kabul ediyorum demek. Kültürel değerler geçici. Çünkü koşullular. Yani bir dönem Athena'ya tapılıyor. Athena tanrıça ve onu hatta şeyler de tanıyorlar. Başka kentler de tanıyorlar Athena'nın yanında ama koşullu bir tanrı ve koşullu bir değer. Dolayısıyla değer değil. Şimdi kültür süreç dedik. Süreçte olmanın anlamı ortadan kalkmayı bekliyor olmak demek. Süreçte olmak demek, geçici olmak demek, sonlu olmak demek ve o anlamda da değerden yoksun olmak demek ya da göreli bir değer taşıyor olmak demek. Tarihsel bir değerden söz edebiliriz. Mitolojinin tanrılarının tarihsel değerleri vardı. Saltık değerleri yoktu. Saltık değer yok mu, var mı diye sorduğumuz zaman saltık değer yoktur demek için varoluşçu olmamız gerekir, postmodernist olmamız gerekir, sofist olmamız gerekir vesaire. Yani o zaman şey var, görelilik bakış açısı altında saltık anlamsız olacak. Şimdi bunları düşünebiliyoruz değil mi? Eğer şey varsa, mantıksal bir yetersizlik görüyorsanız onları şey yapalım, ele alıp düzeltelim ya da sağlamlaştıralım. Şimdi süreçte olmak, geçici olmak demek, değişiyor olmak demek. Değişimde olmak, her şey değişiyor. Herakleitos'un sözü değil mi? Her şey akıştadır. Ve onu şey yapıyoruz, yürekten onaylıyoruz. En azından katılaşıp kalmamayı anlatıyor. Ama her şeyin akışta olması demek, hiçbir şeyin değerli olmaması anlamına geliyor. Görüngü dünyası için söylüyor onu Herakleitos. Varoluş dünyası için söylüyor. Varoluş ve görüngü aynı kavram değil ama aynı alana ait kavramlar. Varoluş dünyası geçici dünyadır demektir Herakleitos'un sözü. Panta rei, her şey akıyor, her şey geçiyor demek. Varoluş dünyası göreli değer taşır, kendinde değersizdir demek. Bunu izleyebiliyor muyuz, çıkarsayabiliyor muyuz? Ve şu an batıda moda olan postmodern düşüncenin şeyi bu, ayırmacı bu. Yani postmodern düşünce bir saltığı kabul etmiyor. Logos, yani bu Heidegger'de en ciddi anlatımını buluyor dememiz gerekiyor. Ve daha sonraki varoluşçular hep Heidegger'in öğrencileri, Sartre'ler ve ona benzeyen başka düşünürler. Heidegger, varlık ve zamanını yazarı ve orada yaptığı şey Logos'un olmadığını göstermek. Onu silerek, çizerek başlıyor. Logos diyor, dildir, konuşmadır, redendir diyor. Yani Logos, us değildir. Varoluştan us'u sildiğiniz zaman, insan varoluşundan, çünkü us hem bireysel insanlardaki bir yeti, değil mi? Uslamlama yapıyoruz, düşünüyoruz. Us'un bir anlamı o. Yani düşünme yetisi, ona anlak da diyoruz, anlama yetisi de diyoruz. Ama us da dediğimiz, yani us da diyoruz doğal olarak. Ve us'un, insan ussal bir varlıktır. Dediğimiz zaman da oradaki şey aynı. Aynı zamanda da Anaxagoras'ın sözünü hatırlıyor muyuz? Nous diyor. Anaxagoras logos demiyor. Nous diyor. Nous evrenin özüdür. Bu da usun nesnelliğini anlatan bir terim ya da deyim. Ve şeyin varoluşçuluğun ya da ne diyelim nihilizmin genel olarak ya da postmodern düşüncenin vesaire bunların yaptıkları şey bu logosu silmek, çizmek. Yani yok diyorlar. Ve hangi nedenle onu yaptıklarını çıkarmak kolay değil. Çünkü neden göstermenin kendisi uslamlama olacak. Us yoktur dediğin zaman bir bildirimde bulunmuş oluyorsun değil mi? Bu bir tanıtlama anlamına gelir mi? Ya da tanıtlamanın değerini taşır mı? Yani dik üçgenin kenarları arasında a kare artı b kare eşittir c kare bağıntısı vardır diyebilirim değil mi? Derim. Ama bu bir tanıtlama anlamına gelir mi? Gelmiyor. Tanıtlamak için Pisagoras'ın yaptığı gibi aksiyonları kullanmak ve bir uslamlama süreci yapmak. Yani tanıtlama usun işi. Öyle mi? Tanıtlamanın duysal olmadığını kabul ediyoruz. Tanıtlama, uslamlama süreci.
İspat.
Evet, ispat dediğimiz şey uslamlama süreci. Şimdi us yoktur dediğin zaman, bunu Heidegger diyebilir ya da Jean-Paul Sartre diyebilir ya da kim derse desin. Ya Albert Camus de aynı şeyi söylüyor. Us yoktur dediğin zaman tamam bu bir önerme olarak iyi anlaşılır bir şey. Ama doğru mu? Geçerli mi? Tanıtla. Onu deme hakkımız var. Eğer bilim diye bir şeyin üzerine çiziyorsak o zaman tanıtlama istememize gerek yok. Sana göre us yoktur, güzel. Ona göre vardır ya da buna göre şöyledir, böyledir. Yani tanıtlamanın evrensel olma gibi bir karakteri var. Bilim evrensel olur. Yani bilimin kavramı evrensellik içerir. Çünkü sana göre bilim, bana göre bilim olmaz. Ve tanıtlamanın durum, bu karışık bir uslamlama mı? Kalmak çoğunan oldu mu her şey? Yani usun yok olduğunu ileri sürmek bir şey, usun yok olduğunu tanıtlamak başka bir şey. Bizim için gereken şey tanıtlama değil mi? Yani ben bir şey söylediğim zaman onun şey olması gerekir. Doğru ol, geçerli, gerçek olmak efendim.
Var olduğunu hissederek mi söyleyeceğiz?
O da mı? Var olduğunu hissetmek. Şimdi felsefede düşünmek gerekecek. Yani hissetmek, duygu felsefenin şeyi değil, alanı değil. Felsefede tanıtlama var olduğunu gösteriyor. Bir şeyin tanıtlanması demek, o şeyin somut olarak, nesnel olarak var olması demek. Fiziksel olarak var olması demek değil. Yani o bağıntı mesela, Öküdes bağıntı, şey, evet. O biraz daha farklı bir şey. Yani şimdi tanıtlama bir şeyin geçerliğini gösteriyor. Yani bir teorem, geometrik teoremler tanıtlanmadıkları sürece önerme karakterini taşıyorlar. Teorem diyemeyeceğiz onlara. O zaman önerme diyeceğiz. A kare eşittir B kare artı C kare. Bir çap daireyi iki eşit parçaya böler. Bu bir önerme. Thales bunu tanıtlamış. Yani teoreme çevirmiş. Bilgiye yükseltmiş. Tanıtlanmamış şey bilgi değil. Kabul mü? Doksa. Yani Yunanlılar o ön Sokratikler için bu doksa demek. Sanı demek. Görüş.
Hipotez,
görüş.
Değil mi?
Opinion.
Hipotez
o da tanıtlanmamış. Ön sav diye çevirebiliriz hipotezi. Ön sav tanıtlı değil. Yani henüz bilgi değil. Olabilir de olmayabilir de. Şimdi tanıtlamada daha da özel olan şey tanıtlamanın ontolojiyle ilgisi, varlıkla ilgisi. Tanıtlama bir şeyin var olduğunu gösteriyor. Şimdi var olduğunu göstermek şu demek. A kare artı B kare eşittir C kare. Bunu şey için kısa şekilde söylüyorum. Yanlış aslında ya da anlamsız. Ama oradaki C'nin hipotenüs olduğunu düşünürseniz dikkat açılı üçgende. A kare artı B kare eşittir C kare. Bu önerme. Önem mi? Varlık taşır mı? Var mıdır önermeler?
İspatlanıyor, var. Taşır.
Şu an ben bunu söylüyorum, duyuyorsunuz, istiyorsunuz, yazabiliyorum. Düşünce olarak var. Nesnel olarak var mı dersem? Soru biraz değişiyor değil mi? Yani burada ontolojiyle ilişkisi şu. A kare artı B kare eşittir C kare bağlantısı, dik açılı üçgendeki bu bağlantı. Ben onu bilmezken de var mı?
Var.
O zaman nesnel varlık taşıyor diyeceğiz. O ontolojik bir yapı diye. Ontolojik bir ne diyelim? Durum. Varlık fiziksel olmak zorunda değil. Evet, soyut derken neyi kastediyoruz? Düşünce olduğunu kastediyoruz değil mi? Evet, düşünce. Şimdi şöyle bir şey var. Herakleitos'un her şey akıyor anlatımını buraya uygularsak, Herakleitos diyor ki bütün gök cisimleri, galaksiler, gezegenler, elektronlar, elektron altı parçalar vesaire, her şey akış durumunda ama bu akış durumunda olmak onların varlık olmadıklarını gösteriyor. Oluş durumunda olmak, varlık durumunda olmakla aynı şey değil. Herakleitos her şey oluştadır diyor. Peki, A kare artı B kare eşittir C kare önermesi. Genel olarak geometrik önermeler. Bunlar değişim içinde, oluş içinde, akış içinde olan şeyler. Herakleitos hayır diyor. Çünkü bunlar logos ve logos Herakleitos için değişmeyen tek şey. Değişen dedik varoluş dünyası. Ve değişmeyen şey öz dünyası. Yani logos özsel olan varlık ve geometri özsel varlığa ait olan bir alan. Geometrik önermeler ya da geometrik teoremler, geometrik aksiyonlar bunlar akışta olmayan şeyler. Aksiyonun anlamı şuydu, tanıtlanması olanaksız ya da gereksiz olan gerçeklik. Aksiyon tanıtlama istemiyordu. Geometrinin temelleri olan aksiyonlar ispat ya da tanıtlama istemiyorlar. Bu açık değil mi? Ve ispat ya da tanıtlama istemeden gerçek olan şey, bağlantısı olarak gerçek olan şey, nokta parçası olmayandır. Geometrik aksiyonlar. Aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir. Koşu çizgiler kesişmezler. Aksiyonlar bunlar. Uzunluk genişliği olmayan, çizgi genişliği olmayan uzunluktur. Çizginin tanımı o. Bunlar aksiyonlar. Bunlar Herakleitos'un ırmağı içinde olmayan şeyler, akmayan şeyler. Ve varlık bunlara ait. Yani felsefi olarak varlık kategorisini yükleyebileceğimiz nesneler bunlar. Dünyaya varlık, galaksiye varlık kategorisini yüklememiz doğru, yarı doğru demek durumundayız. Yani dünya yoktur ya da akışkan olan şey varlık ve yokluğun birliğini kapsıyor.
Ama onun da en temeline inersen ona da yüklersin ama dolaysızı bulman lazım. Bütün bir galaksiye baktığında hepsi birbirine dolaylı yani.
Galaksiye baktığımız zaman, yani fiziksel realiteye, fenomen dünyasına baktığımız zaman ona varlık yüklüyoruz ama ona aynı zamanda yokluk da yüklüyoruz. Onun özelliği o. Fenomen dünyası ya da oluş dünyası varlığı ve yokluğu birlikte kapsıyor. Çünkü var olan yarın yok olacak.
Peki başlangıç.
Ama aksiyonlar yarın yok olmuyorlar. Yani aksiyonlar için o kabul ediliyor. Bunlar zamanla ilgisiz varlık taşıyorlar. Yani varlık yüklediğimiz şey, fiziksellik yüklemiyoruz. Varlık o kadar soyut bir kategori ki bir şeyin var olduğunu söylemek ona herhangi bir başka bir şey yüklemek anlamına gelmiyor. Varlık bir şey vardır o kadar. Yani orada bir nitelik falan yok ya da bir belirlilik yok. Sadece var olduğunu söylüyorsunuz. En soyut ve en alt kategori ve Hegel'in mantık biliminin temel kategorisi ya da ilk kategorisi. Ontolojiyi ilgilendiren şey o. Ontolojisi bir şeyin sadece varlığını araştırıyor ya da neyin var olduğunu araştırıyor. Yani öyle bir ayrı özel bir bilimden söz etmiyoruz biz buralarda. Mantık biliminde de söz etmiyoruz. Çünkü biraz soyut bir bilim anlayışı bu. Bir şeyin var olduğunu, yani varlığını araştırmak onun kavramını araştırmaktan ayrılırsa o zaman soyut olacak ve işimize yaramayacak. Yani bizim anlayışımız öyle. Klasik felsefenin bakış açısından. Ontoloji daha çok şeye, soyut düşünceye, analitik düşünceye ve skolastiğe ait. Yani ontoloji rasyonel, klasik felsefenin şeyi değil. Şimdi bu biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Ediyorlar.
Şey tanıdıklar, esasında görgü olarak, çünkü kimya vesaire falan, onların daha sonra tanıdıklı olarak, yani çünkü soyutlama yani gerektiren bir şey.
Hangi postmodern? Yani şimdi Heidegger postmodern bir düşünür değil. Ama postmodernlerin çok dayandıkları bir düşünür.
Evet,
ve
evet.
Heidegger şeyi iddia, Heidegger logosun olmadığını, yani salten olmadığını plan söylüyor ve bilim nasıl bir bilim olacak?
Yanlış olabilir bir bilim diye şey yapıyor.
Tamam, o pozitivistlerin düşünceleri, teorileri, yanlışlanabilirlik. Karl Popper diyor.
Evet.
O postmodern değil.
Ama tabii bu neye getiriyor? Bütün dünyada mesela...
Postmodern, evet.
Evet, eşittir. Herkes aynı şekildedir. Şimdi kültürler de aynı şekilde eşittir.
Şimdi postmodernlik bunu söyleyemez. Yani evrensel bir insan kategorisi vardır ve buna göre insanlar eşittir diyemez. Postmodernlik türlülükten yana. Yani siz...
Türlülükten yana işte. Yani.
Eşitlikten yana değil. Eşitsizlikten yana olması gerekiyor.
Hem öyle yapmış. Aa, eskiden biliyorsunuz yukarıdan aşağı bir iş yapılırdı. İşte en alt kültürler. Ondan sonra şimdi artık oradan çıktı.
Şimdi bakın postmodern tamam güzel. Bu eskiden de ödüyoruz. Bu, şimdi Hegel'in anlattığı da bu aslında. Ve Hegel eski mi yeni mi onu tartışıyoruz. Şimdi kültürel bir evrim var, mağara devri vesaire ve modern insana kadar, batı insanına kadar geliyor. Burada bir eşitsizlik var. Çünkü gelişme var. Gelişme a priori eşitsizlik demek. Alt kültür, orta kültür, üst kültür vesaire demek. Yani Hegel şimdi Yunan felsefesini T'nin gençlik dönemi olarak nitelendirecek. Göreceğiz. Evet. Ve gençliğin ötesinde daha büyük bir aşama var, daha ileri bir aşama var ve gençlik henüz geri bir aşamayı belirtiyor. Bu önemli. Postmodernizm her şeyi eşitliyor. Yani eğer şaka sanıyorsanız bence ondan vazgeçin. Michel Foucault'un yaptığı şey İran'daki Molla devrimini desteklemek oldu. Çünkü Michel Foucault'un postmodern bakış açısına göre ideal bir kültür, ideal bir norm yok. Her kültür eşit değerde. Biraz önce konuştuk. Değerler tikellere bağlı olursa, evrensel olmazsa o zaman her değer başka her değerden daha iyi ya da daha kötü olmayacak. Ve ben haklıyım, sen haksızsın deme olana olmayacak. Onun zemini olmayacak. Düşünün bir. Yani İran'daki Molla yanına şeyi alır. Michel Foucault'u alır avukatı olarak. Beni almaz. Çünkü Michel Foucault diyecek ki sen Amerikan ya da İsveç kültürüyle aynı değerdesin. Molla İran Molla rejimi olan İran'a şeyin yanına koyacak. İsveç'in yanına koyacak. Postmodern için bir şey yok, saltık yok, bir ussallık yok. Yani çünkü us bir kriter, eğer usu alırsak, kriter olarak alırsak o zaman İran'ın irrasyonel olduğunu söylemek zorunda kalacağız. Ve özgürlüğü kısıtlıyor vesaire vesaire. Yani bir boş inancın diktatörlüğü var orada demek zorunda kalacağız. Ama Michel Foucault şey diyecek, İran'ın kökleri bunu gerektiriyor diyecek. İran'ın kültürel kökleri. Çok kültürlü. Yani... Çok kültürlülük içinde siz şey yapamazsınız, Mayaları insan adak sundukları için kınayamazsınız, hor göremezsiniz, aşağılayamazsınız, eleştiremezsiniz.
Evet, oraya geçiyor.
Doğru değil mi? Evet, eskiden dedikleri şey postmodernistler, yeni falan değiller. Yani postmodernizm, nihilizmin ve pozitivizmin şeyini böyle özünü yakalayıp onlara sarıldı şu anda. Postmodernizmin savunduğu her şey... Nihilizm ve pozitivizm tarafından savunuluyor. Postmodernizm mesela pozitivizme saldırıyor. Ama bilimlerde pozitivizmin tüm içeriğini ya da savunduğu her şeyi kendisi savunuyor. Yani bilim yoktur diyor.
Evet, şimdi mesela Huntington'u okuyorum. Huntington'da da
Huntington
var.
Huntington. O postmodernist olamaz. O onun şeyi var. Yani şimdi şöyle bir özetlersek şöyle bakabiliriz. Postmodernist bakış açısına göre her şey, her kültür eşit değerde. Rasyonel bakış açısına göre ya da saltıkçı bakış açısına göre bir şey var, hiyerarşi var. Bunlar bir idea var. İdeaya göre, idea yargı noktası, kriter ve ona göre gelişmenin derecesini ölçüyoruz. Bir başka bakış açısı da kültürleri karşılaştırmalı anatomi gibi. Yani değişik kültürleri birbirleriyle karşılaştırarak bir çözümleme yapmak ya da bir kuram geliştirmek. O da göreli aslında. Yani şimdi Amerikan bilinci kendini başka her kültüre karşı görebilir, haklı görebilir. Aslında bakıyorsunuz en geri kültür bile, en barbar kültür bile kendini yapıyor, yükseltiyor. Yani Pakistan'daki alt kültür, geri kültür, onlar kendi gözlerinde kendilerini Amerika'nın şeyinde görmüyorlar. Taliban mesela, Taliban için Amerika barbarlık. Taliban insanlığı kurtaracak olan bir bakış açısını temsil ediyor. Yani kadınları resmen yapıyor, zırh içine bürüyor. Kızlara eğitime yasaklamış. Ele geçirdiği bölgelerde yaptığı şeyler bu. Rezillik. Yani gerçekten insan altı bir kültür. Ama kendini olarak görüyor. Amerikan kültürünün o şeytani kültürün üzerinde görüyor. Her kültürün karakteri, varlık nedeni aynı şey. Yani bir şey kendi karakterini reddederse varlığını reddetmiş olur. Doğru mu? Bir kültür kendi karakterini reddederse var olma hakkını reddeder. O yüzden eğer kültürse ne kadar geri olursa olsun kendine yapacak. Yüksek görecek. Evet. Ege'nin çalışması bir ideayı norm olarak alıp ona göre bir tarih felsefesi. Yani Hegel'in düşmanlık çekmesinin, düşmanlık kaynağı, yani saldırılara hedef olmasının nedeni o. Bütün kültüre olumsuzluğu. Bütün kültüre. Yani Prusya devleti falan diyorlar. Masal. Çünkü Prusya devleti değil. İdeaya karşılık düşen bir devlet biçimi değil. Hegel onu söylemiyor. Prusya devleti kendi zamanı için ussal. Tıpkı firavunların Mısır için ussal olmaları gibi. Bunu söylemek, firavunları ya da Prusya'yı saltıklaştırmak demek değil. Daha iyisi gelecek. Yani Hegel'in döneminde demokrasi olanaksız. Bugün bile demokrasiyi Asya'da Türkiye'den başka işletebilen tek bir ülke yok. Ve sen 200 yıl önceki ya da 300 yıl önceki Prusya'ya demokrasiyi öneremezsin. Hegel monarşiyi önerdi çünkü monarşi orası için rasyonel olan şey. Osmanlılar için demokrasiyi önerebilir miyiz? Öneririz. O zaman Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalkar. Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun erdemi buydu. Yani demokrasiyi kendi içinde besledi, geliştirdi ve imparatorluk olarak kendi mezarını kazdı. Ve çekildi. Ve tarihin ilerlemesine, değişmeye izin verdi. Yani bugün eğer Osmanlı İmparatorluğu saklanmış olsaydı, kalmış olsaydı muhtemelen çok daha kötü bir durumda olacaktı bu topraklar. Her neyse bu açık olan yani bunları birlikte götürüyoruz ve kınama ya da yargılama olarak göremeyiz bunu. Usun çıkarsaması olmamalı, yargı olmamalı. Postmodern bakış açısı saltı reddediyor, evrensel bir kriteri reddediyor. Kaçınılmaz olarak her kültürü eşit değerde görüyor ve çok kültürlülüğü savunuyor. Yani diyor ki diller saklansın, kültürler saklansın. Çünkü bir kültürün yok olması bir kayıp diyor. Ama o kültürler insanlara mı adak sunuyorlar ya da başka eziyetler mi yapıyorlar insanlara? Bu önemli değil. Yani şimdi Molla rejimi bir eziyet rejimi açıkça. Ama bir kültür. Kendi açısından var olma hakkını taşıyor ve postmodern bakış açısından da var olma hakkını taşıyor. Ve dediğimiz gibi Michel Foucault da buluyor, avukatını buluyor. Ve yani Mollalar ne kadar seviyorlar Michel Foucault'u tahmin edebilirsiniz. Efendim? Şimdi o konuda şunu söyleyeceğiz. Burası yine biraz gelecek. Doğal bilinçlerimize aşırı gelecek. Dilin güzel olması gerekir ve güzel olmayan dillerin değişmesi gerekir. Yani güzel olmayan dille örneği verebilecek misiniz? Fonetik olarak gelişmiş. Yani şimdi köylü dillerini dinliyorsunuz. Şiveler falan. Langur lungur değil mi? Yani güzel konuşma diye bir şey var mı? Güzel kent Türkiye, İstanbul Türkiye, İstanbul Türkçesi diye bir şey var Türkiye'de.
Var tabii. Bu dediğin soru
Ya ben Norveç'te kaldım. Norveç'te Nynorsk denen bir şey var. Dinleyemezsiniz. Yani ben onu televizyonda başladığı zaman kaçıyordum oradan.
Hangisinden?
Nynorsk. Yani yeni Norveççe diyorlar. O şey. Efendim? Ya şiveler falan var. Bazı şiveler daha hoş, daha güzel. Ama dilde güzellik diye bir şey var. O zaman güzel dil, fonetik olarak, biçimsel olarak güzel dil, içerik olarak da gelişmiş olmalı. Yani içerikte incelmiş bir dil, gelişmiş bir tin kendini dilinde de şey yapar, inceltir ve güzeldir, güzelleştirir. Ve o kültür, şimdi kültürel sakınma, konservecilik, kültürel saklamanın bir değeri yok. Yani kültürler, dediğimiz gibi Osmanlı, bırakalım Osmanlı kültürünü, o da çok yüksek kültürlü. Şeyi söyledik, Atina kültürünü söyledik. Atina tinini, Periklesi, Sokratesi, Anaksagoras'ı, Sofokles'i vesaire bütün bu şeyle, değerleriyle o kültür yok olmak zorundaydı ve yok oldu. Yani onu saklamanın bir anlamı var mı? Eğer köklere dönmek şeyse, gerekliyse o zaman Atinalıların Atina eski mitolojik döneme dönmeleri çok daha iyi olur. Çünkü bugünkü Atina'nın kültürel bir değeri yok. Ama o zamanki Atina şeydi, tarihsel bir önem taşıyordu. Dünya tarihsel bir kentti ve bireyleri dünya tarihsel bireylerdi. Çünkü tarihi etkilediler, insanlığın gelişmesine momentler olarak girdiler. Bugünkü Atina köy kadar bir önemi yok. Yani dünya tarihinde yok bugünkü Atina. Bugünkü İstanbul dünya tarihinde yok. Şey vardı, Konstantinopolis dünya tarihinde vardı ve bir çağın kapanmasının şeyi, simgesi oldu. Atina felsefeyi yaratmadı ama en iyi felsefeciler orada geliştiler. Sokrates, Platon, Aristoteles vesaire. Kültür sonluluklar, kültür bir süreçtir dedik. Bu her şeyi özetliyor. Süreçte olanın hakkı ortadan kalkmaktır. Çünkü süreçte. Eğer süreçte değilse, akmıyorsa, değişmiyorsa o zaman da saltık olması gerekir ve logos ya da geometrinin aksiyonları gibi, teoremleri gibi olması gerekir. Yani bilim süreçte değil. Bilim insanların bilincinde bir süreç içinde gelişiyor. Ama dedik ki aksiyonların, yani bilginin gerçek nesnelerinin varlığı var. Nesnel varlıkları var. Fizik evrenin, özdeksel evrenin kuramı değil mi? Fizik bilimi bize şey öğretiyor, ya da bizim fizikte yapmamız gereken şey evrenin formunu bulmak, yasalarını bulmak. Çünkü evrenin yasaları özdeğin biçimini belirliyorlar. O biçim olmadan evren olmaz. Evren bir soyutlama olarak kalır ve hiçbir şey olmaz. Yani özdek ve biçim ya da içerik ve biçimin birliği gerekiyor. O biçim fizik biliminin kendisi.
Ve
o nesnelli, evet, fizik bilimi nesnel bir bilim. Çünkü biz onu bilmesek de evrenin formu var. Fizik bir kuram olarak, idea olarak evrenin, özdeksel evrenin biçimini sürdürüyor. Yani evren sürekli değişim içinde. Galaksiler oluşuyorlar, gelişiyorlar, patlıyorlar, büzülüyorlar, gaz oluyorlar, yoğunlaşıyor vesaire. Yani kozmolojinin bunları bulması gerekiyor. Bulduğu şey o form olacak ya da evrenin ideası olacak bir bakıma. O akışta değil. O değişmiyor. Bilim bunu araştırıyor. Şimdi eğer dersek ki fizik değişkendir, çağlara göre, kişilere göre, kültürlere göre değişir, o zaman postmodern olmuş olacağız ve tamam, o zaman ne kadar kültür varsa o kadar fizik bilimi olacak. Bu saçma geliyor. Yani fizik yasalarını biz eksik... Yani hiçbir şey yardımcı olur. Gerilemesine yardımcı olur. Ya da olduğu yerde kalma. Tutuculuk. Şimdi postmodernizmin ilerici olmamasının anlamı bu.
Barış sağlıyor. Sadece barış sağlıyor.
Barış sağlıyor ama biraz iyi düşünürsek sadece kavgayı potansiyel olarak saklamış oluyor. Çünkü değişik kültürler her biri ötekinin olumsuzlaması. Yani açıkça Türk kültürü çevresindeki bütün komşularının olumsuzlanmasını anlatan bir kültür. O komşuların kendileri için de aynı şey geçerli. Her biri kendi komşularının olumsuzlanması pahasına var olan kültürler ve o olumsuzlamanın pratik dünyaya çevrilmesi savaş demek. Birbirlerini yok ederek var oluyorlar. Savaşarak. Çünkü halklar şey değiller. Yani gelişmiş, rasyonel varlıklar değiller ve onların savaşmaları tarihin en normal şeyi, en doğal şeyi. Çünkü o toprak benim diyor, burası bana ait diyor. Öteki de diyor ki hayır bana ait ve bunu çözmek için savaştan başka bir yol bilmiyorlar. Bunu bırakın barbar halkları, Yunan kent devletleri yapıyorlardı. Yani o Yunan kent devletleri, İskender'den önceki Yunan kent devletleri, hepsi Atina, Teves, Korint, Sparta vesaire vesaire, bütün bunlar sürekli savaş durumundaydılar. Sürekli. Ve düşünün İstanbul'un Tekirdağ'la, İstanbul'un Bursa'yla, Bursa'nın Çanakkale'yle sürekli düşmanlık ilişkileri içinde olduğunu, savaşıyorlardı ve birbirini öldürüyorlardı. Köleleştiriyorlardı, kılıçtan geçiriyorlardı. İskender oraları Makedonya İmparatorluğu'nun illerine çevirdiği zaman aralarındaki savaş sona erdi. O zaman artık kavga etmeden yaşamaya başladılar ve yani kent, devlet olmaya son verdiler, kent oldular. Avrupa için de aynı şey geçerli. Fransa ve Almanya, bunların birbirlerinden ne kadar nefret ettiklerini anlamamız olanaklı değil. Yani yıllarca o Verdun Savaşı'nda milyonlarını öldürdüler birbirlerini. Hiçbir şey elde etmediler. Sadece karşı karşıya gelip birbirlerini yok ediyorlar. Hiçbir taraf ne mevzi kazanıyor ne mevzi kaybediyor. Ve bunu yani Avrupa, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın sözünü etmeye bile gerek yok. O ulusalcılığın ya da ulusal ayrışmanın yol açtığı bir şey. Tekel sermayenin ya da bilmem şeyin değil. Başka bir gücün değil. Yani ulus olmanın kendisi bu. Kendisinin sonucu. O kültüre, çok çok kültürlülüğü saklamak, barış içinde bir arada var olmaktan, var olmak anlamına geliyor. Ama barış içinde bir arada var olmak, potansiyel olarak savaş içinde bir arada var olmak demek. Barış kendinde savaş. Tır. Barış eşittir savaş değil. Ama barış kendinde savaştır. Çünkü savaşın olmadığı yerde barıştan söz etmenin bir anlamı yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün. Bunlar iç savaş yaşadılar. Bölündüler iç savaşı. Ve Kuzey Güney'i çekti. Tekrar kendi içine aldı ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi devletleri arasında bir savaştan söz etmenin bir anlamı yok değil mi? Barıştan da söz etmenin bir anlamı yok. Yani New York ve Washington barış içinde. Barış savaşı imler. Yani belki çok iyi bir açıklama yolu olmadı ama
birleşik kavramlar.
Birleşik kavram, yapışık kavramlar. Karşılar yapışıktır biliyorsunuz. Ve barış, nerede barış varsa, barıştan söz ediliyorsa orada savaş ya da karşıt da o şekilde hazır bekliyor demektir. Çok kültürlünün şeyi bu, anlamı bu. Ve şimdi Persler, Pers İmparatorluğu ortadan kalktı. Yani ortadan kalkması açıkça tarihsel, tarihin başlaması anlamına geldi. Çünkü Çin'de, Hindistan'da hiçbir şey başlamıyor. Orada her şey başlangıç noktasında duruyor. Alfabe duruyor. Bilimler hiç gelişmiyorlar, hiç. En küçük bir şekilde gelişmiyorlar. Ne bir Çin geometrisi var, ne bir Çin fiziği var. Yani barut yapıyorlar, kağıt yapıyorlar vesaire, ipek böceği, ipekler yapıyorlar ama bu şey değil. İlerleme gösteren bir şey değil. Güzel sanatlarda işte kendi şey, estetik duyarlılıklarının geliştiği noktaya gelmişler, daha ötesine geçemiyorlar. Yani bir Yunan sanatıyla karşılaştıramıyoruz. Düşünün, yani Yunanistan'dan kalan iki tane sütun hayranlık uyandırıyor. Çin'e bakıyorsunuz, bir şey yok. Böyle ona denk düşecek bir mimari falan yok. Var mı? Çin mimarisi var ama o mimari çok böyle güzel sanatlarla güzel sanatlar olarak yani artistik olarak bir şey değil. Sanatlar var. Sanat Afrika kabilesinde de var. Sanat Yunanistan'daki sanat, saltık sanat şey, düzeyine yani gelmiş.
Biraz evvel gelişme kaydetmemiş diye yalancı düşünce olmadığı için matbaadan veya baruttan bana kalırsa yararlı ne olacak?
Ses kaydediyor.
Kaydediyor mu? Yoksa kapandı.
Yani,
şimdi bir daha söyleyin onu şey yapalım. Yararcı
falan. Yararcı düşünce. Bunun bir tane ki yararcı düşünce zaten kalkın sanayi devrimini geliştiriyor. Onlarda yararcı düşünce olmadığı için gerek varlıklar gerekse de şeyden matbaadan yararlanamadıklarını düşünüyorum. Artı bir şey daha var. Türklerin de aynı şekilde Osmanlı'da da sanayi devrimine geçirme eşit resmiyesi Çin'de de ve Doğu toplumlarında sermaye biriktirme özelliğe ait. Yani Osmanlı'da da bütün aittir. Fahri Sultan'a aittir. Öbüründe de şey. Ama
o biriktirme imkanı kazanıldı orada. Nasıl kazanıldı? Hayır. Esas şey o. Nokta o. Yani doğuda yapı bozulmadı. Olduğu gibi korundu ama batıda, Avrupa'da
sanayi devrimi
yapının katılığı kırıldı.
Kırıldı. Evet.
Evet. Rönesans ve reformasyon.
Reformasyon. Evet.
Yani reformasyon
hem biriktirme sağlayabildi hem şey yapabildiler. Bilgi kendi içinde çoğalabildi.
Ama o zaman esas neden şey olmuyor? Kapitalin birikmesi olmuyor. Kapitalin birikmesinin nedeni oluyor. Yani kapitalin birikmesi bir sonuç oluyor ve onu şimdi daha gelmedik. Germanik kültüre ara verelim mi yoksa devam edelim mi? O zaman 10 dakika ara verelim. 9 saatimiz falan kalıyor. Daha şey yaparız.
Sağ ol. Dolayısıyla şeyde bozuldu.